21. ayrım, sayfa 113. Frederick'in sahibi olduğu yerlerin ünü yayıldıkça yabancı turistler için bunlar zorunlu duraklar haline geldiler. Bu turistler arasında Avrupa tatiline Rusya'yı da katmaya karar verip tesadüfen gelmiş bir Amerikalı bile vardı. Carl K. Kitchen gibi müzikli bir adı olan ve kendini Broadway müdavimi olarak tanımlayan zevk ehli bu şahıs da bu mekanların cazibesine kapılmıştı. 1913-1914 yıllarının kış aylarında Avrupa başkentlerini dolaşmakta olan Kitchen, açıkça buralardaki gece hayatını tatma amacı güdüyordu. Moskova'ya geldiğinde bir Rus arkadaşı ona kentte gidilecek ilk yerin Maxim olduğunu söyledi. Burayı bir Amerikalı'nın yönettiğini öğrenmek Kitchen'ı sevindirmiş ve şaşırtmıştı. Onu neyin beklediğine dair hiçbir fikri yoktu. Kitchen'ın arkadaşı tanışacağı kişi hakkında onu uyarma gereği duymadı. Kitchen'ın Maxim'e geldiğinde gösterdiği tepki, Frederick'in Amerika Birleşik Devletleri'ne neden geri dönmeyi istemediğini hiç gerekmese de hatırlatmaktadır. Kitchen sonradan izlenimlerini şöyle anlatacaktı. Thomas'ın yeri gerçekten de bir Amerikalı tarafından yönetiliyordu. Üstelik hayatımda hiç görmediğim kadar siyah bir Amerikalı tarafından. Bay Thomas, Rusya'ya birkaç yıl önce Grand Duke'un uşağı olarak gelmiş renkli bir beyefendi. Majesteleri ondan o kadar hoşlanmış ki ona bir iş kurmuş ve bugün Bay Thomas, Rusya'daki en büyük ve en güzel restoran müzikollerinden birinin sahibidir. Bir New Yorkluyla tanıştığına memnun olduğunu söyledi ve bize tesisi göstermeyi teklif etti. Böylece 10 ruble giriş ücreti ödemekten de kurtulduk. Maxim'in sahibi ve teşrifatçısı olarak Frederick de gösterinin bir parçası olmaya alışmıştı. Rus çarının oğluna veya Grand Duke'e özel uşaklık yapmış olduğunu söyleyerek ülkedeki en önemli adamlardan birine yakın olduğunu ve ona hizmetinin karşılığını bol bol aldığını ima ediyordu. Bu bir restoranda işe sıfırdan başlayıp yükselmiş olmasından çok daha ilginç bir hikayeydi. Özellikle de anlattığı kişi beyaz bir Amerikalı ziyaretçi ise onu bu hikayeyle şok etmek eğlenceli oluyordu. Frederick Kitchen'ın ona davranışındaki tasvip etmeyiş emaresini fark etmemiş olamazdı. Kitchen anılarında da bayı alaycılıkla tırnak içinde yazarak ve Frederick'in güneyli siyah ağzının taklidini yaparak bu tutumunu sürdürür. Ne var ki Frederick, Kitchen'ın ziyareti süresince güler yüzlülüğünü korumuş ve etkileyici bir mülkün sahibi olarak sonuçta önemsiz bir beyaz Amerikalının küçümseyişlerini göz ardı edebildiğini göstermişti. Buna karşılık bina olarak Maxim'in büyüklüğü ve özellikle ana restoran Kitchen'ın gözlerini kamaştırmıştı. Frederick bu restoranın birkaç yüz kişiyi ağırlayabileceğini ve daha akşam gösterisi başlamadan dolduğunu söylemişti. Kitchen kalabalığın da şık giyimli olduğunu düşünür ama hemen görünüm olarak seçkin olmaktan uzak olduklarını ekler. Bununla kastettiği aslında çeşitli etnik kökenli insanlar arasındaki kaynaşmayı onaylamadığıydı. "Oradaki ufak tefek adamı görüyor musunuz?" dedi Bay Thomas, doğulu bir çehresi olan kısa boylu bir adamı işaret ederek. "İran ipeği tüccarı, Moskova'daki en iyi ahbaplarımızdandır. Her zaman düzineyle şampanya ısmarlar ve buraya her gelişinde 500-600 ruble bırakır." Frederick'e ve Moskovalılara göre para ve kendine has bir tarz etnik kimlik ya da ırktan üstün geliyordu. Ancak Ruslar için Yahudiler bunun biraz istisnasıydı. Kitchen farkına varmış mıdır bilinmez ama Frederick caka satmakla kalmıyor, belli belirsizce onu kendi ön yargısıyla da yüzleştiriyordu. Kafe Şantan'daki sahneyi inceleyen Frederick kayıtsızca şöyle dedi. "Bu geceki gösteri iyi olmayacak. Grand Duke'lerden biri Moskova'daki sarayında parti veriyor. Ben de ona arkadaşı olarak yardım ediyorum. Oyuncularımın yarısını oraya gönderdim. Bu Rus beyefendilere yardım etmeyi seviyorum. Özellikle de Grand Duke'lere. Çok iyi ahbaplar ve bana geldiklerinde çok para harcıyorlar. Bunlar her turistin özellikle de kendi ülkelerinde kraliyet kanının esrar ve büyüsüne eşdeğer bir şey bulunmayan Amerikalıların gözünü kamaştıracak türden ilişkilerdir." Frederick Kitchen'a Maxim'in diğer mekanlarında da rehberlik ederek işletmenin müşterileri gece boyunca ağırlamak ve para harcamalarını sağlamak amacıyla nasıl düzenlendiği konusunda fikir verdi. Kabere odası boştu. Bay Thomas buranın gece 2:30'a dek açılmadığını söyledi. Tango odası da ilk dans gösterisinin başlayacağı saat 2'ye dek boş kalacaktı. Bir Hindu orkestrasının çaldığı loş ışıklı Türk odasında 40-50 kişi vardı ve bir o kadarı da Amerikan şampanya barındaydı. Burada yalnızca köpüren cinsten içecekler şişesi 13-14 rubleden 6,5-7 dolardan satılıyordu. Bu bugünün parasıyla şişe başına birkaç yüz dolar ediyor. Dolayısıyla İranlı tüccar buraya her gelişinde binlerce dolar harcıyor olmalıydı. Frederick'in onu kentteki en iyi ahbaplarından biri diye nitelemesi şaşırtıcı değildi. Frederick'in Kitchen gibi bir karakterle zarifçe başa çıkması, özgüveninin yanı sıra kendi başarısından da aldığı zevki de yansıtmaktadır. Ancak onun cazibesine kapılanlar yabancı turistlerden ibaret değildi. Frederick büyük emekle elde ettiği kazancından pay isteyen birinin akıl almaz talepleriyle uğraşırken de aynı derecede yumuşaktı. Karşı karşıya kalmış olduğu bazı sorunlar kilise imar meselesinde olduğu gibi çaba ve hüner göstermeyi gerektiriyordu. Bir sonraki sorun ise insanın eliyle vızıldayan bir sineği uzaklaştırmasına benzeyecekti. Aralık 1912'de Rus ve Fransız Tiyatro Yazarları ve Bestecileri Derneği, 30 Ekim 1913 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan bir fikri mülkiyet hakları sözleşmesine imza attı. Bu sırada Frederick iç mekanının yenilediği Maxim'i ikinci kış sezonu için hazırlama telaşındaydı. Önceleri Rusya ve Fransa'da tiyatro yöneticileri yurt dışında üretilmiş müzik ve eserleri istedikleri gibi kullanıyorlardı. Bu yeni sözleşmenin izinsiz kullanıma ve intihale son vereceği düşünülüyordu. Bu sırada Rusya'da Paris modası ve tarzı hakim olduğundan Fransızların bundan büyük kazancı olacaktı ve en değerli ihraç kalemlerinden biri olan popüler müzik açısından bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini hevesle bekliyorlardı. Moskova'da Fransız Derneği'nin temsilcisi Grigori Grigorievich Konski adlı bir Rus avukattı. Çalışkan ve titiz olmakla birlikte çok zeki ve başarılı değildi. Bu hukuki mesele onun için çok kazançlı bir işe dönüşebilirdi. Çünkü kentte en son Fransız şarkılarının pek çoğunun icra edildiği çok sayıda mekan vardı ve Konski her teliften belirli bir yüzde alabilecekti. Nitekim sonraki 5 yıl boyunca Frederick'in peşini bırakmadı. Ne var ki av avcıdan daha kurnaz çıkacaktı. 1913 yılının Nisan başlarında daha sözleşmenin resmen yürürlüğe girmesi beklenen tarihten 5 ay önce ve tam yaz sezonu başlamak üzereyken Konski çoğunlukla Fransız popüler müziğinin icra edildiği önemli tiyatro ve restoranları dolaşmaya başladı. Akvaryum ortaklığının en önemli üyesi olarak Frederick'e yaklaştı ve ağzını aradı. Ancak bu görüşme iyi sonuç vermedi. Frederick işe deneyimsizmiş gibi yapmakla başladı. Varyete tiyatrosu yönetiminde acemi olduğunu ve telif ücretini alenen ödeyen ilk kişi olarak bir emsal oluşturup ortaklarını kızdırmayı göze alamayacağını öne sürdü. Fransızların taleplerinin geçerliliğini yatsımadıysa da kurnaz bir çözüm önerisinde bulundu. Ödemeleri halletmenin belki de en iyi yolu bunu gizlice ve bir sözleşme imzalamadan yapmaktı. Konski'nin bu teklifi kabul etmesi mümkün değildi. Çünkü bu kanunen hakkı olan ücretin yerine el altından verilecek bir parayı kabul ederek uluslararası sözleşmeyi bozmak demekti. Belli ki Frederick Konski'ye ödeme yapmak yerine onunla oyalanabileceğine karar vermişti. Yeni yasayla işbirliğine örnek oluşturması için Alexey Akimovich Sudakov, yarın tanımış ve saygın sahibi Frederick'in eski işvereniyle görüşmesini önererek avukatın dikkatini başka bir tarafa çekmeye çalıştı. Bu taktik Konski'nin dikkatini dağıtmakta önce etkili oldu ama Konski Sudakov'la sonunda bir yere varamadı. Sudakov gibi deneyimli girişimciler Fransız müziğinden, oyun ve operetlerinden bedava yararlanmaya alışmışlardı ve buna hak kazanmak için para ödemek zorunda kalmaktan doğal olarak kaçındılar. Konski pes etmedi ve Frederick'in önde gelen birini ikna etmesi önerisi doğrultusunda hareket ederek akvaryumun rakibi olan Hermingate bahçesinin sahibi Yakov Vasilievich Suchikin'e yöneldi. Suchikin önce bir miktar ödemeyi kabul etti ama birdenbire fikir değiştirip ödeme yapmayı reddetti. Güya ilkbahar mevsimi soğuk geçiyordu, bahçesi boştu ve kasaya hiç para girmiyordu. Yine de Suchikin'in başlangıçtaki vaadi Konski'yi çok cesaretlendirmişti ve planının işlediğine inanarak yeniden Frederick'e gitti ve ona ortaklarıyla birlikte bir sözleşme imzalayıp imzalamayacaklarını sordu. Nasılsa artık Suchikin başı çekiyordu. Konski'nin Petersburg'daki amirine durumu şöyle anlatıyordu. Thomas dedi ki, Suchikin'in ne kadar önemli ve yetki sahibi biri olduğu ortada. Bu durumda kuşkusuz akvaryumda anlaşmaya varacaktır. Frederick'in bu yanıtı Konski'yi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü taşların umduğu gibi yerine oturmuş olduğunu sandı. Bunun yaratacağı etkiyi bir düşünün diyerek sevinçten havalara uçuyordu. Konski yalnızca Frederick'in Fransız Derneği'ne yılda 2500 ruble, bugünün parasıyla birkaç 10 bin dolar ödemesini sağlayabileceğini sanıyordu. Bunun ona getireceği komisyon ise 200 ila 300 ruble yani birkaç aylık düzenli geliri kadar bir paraydı. Diğer işletme sahipleri de ödeme yaptıklarında eline çok daha fazlası geçecekti. Konski hala ona oyaladıklarının farkında değildi. Önde gelen Moskova işletmelerinin sahipleri bazı açılardan birbirlerine rakip olabilirlerdi ama talihsiz avukata karşı birlikte tuzak kurmuşa benziyorlardı. Konski'ye söz ve güvence vermelerine karşın onunla oynamayı sürdürdüler. Fikir değiştirdiler, yeni koşullar koydular, toplantıları ertelediler, onu kendi aralarında koşuşturup durdular. kentteki diğer bazı tiyatro sahipleri Petersburg'daki bazı meslektaşları gibi sözleşme imzalayıp ödeme yaptılar. Ama en büyük çoğu işletmenin sahibi bunu ağırdan aldı. Pazarlık yapmayı bırakmadı veya Konski'ye güçlükle biraz orada biraz burada ödeme yapıldı. Yaz sonuna gelindiğinde avukat sonunda Thomas ile dostane bir anlaşmaya varmanın olanaksız olduğunu anladı. İşverenine elindeki her çareye başvurduğunu ve skandal çıkarmak için gerekli adımları atmaya niyetlendiğini söyledi. Daha sonra savaş çıkarmaktan söz ederek tehdidinin dozunu arttırdı. Konski'nin söylemi kişisel ve kinci bir tonu açığa vurmaktadır. Telif ücretlerini toplamak istemekten vazgeçmediği gibi neden olduğu bunca sıkıntıdan dolayı Frederick'i cezalandıracak büyük, gürültülü, patırtılı bir dava açmayı da umuyordu.